6. kaset 1. yüz izlenimlerini anlattı. Berthier çok ihtiyatlı davranıyordu. Ötekiler ise düşüncelerini sezdirmiyordu. Yalnız Lawyer son derece otoriterdi. Teres dikkat etmeden, sabırsızlık da göstermeden dinliyordu. Bu yüzden bu ifadesiz ses bir saat gibi birer birer ağır ağır geçen dakikaları belirtiyordu ona. Lawyer çok garip çıkışlar yaptı. Papalıkla yapılan anlaşmaya kesinlikle bağlı olduğunu belirttiği sırada piskoposlar manevi valilerdir dedi. Bana bağlı olduklarına göre onları koruyacağım. Onlar aracılığıyla da ruh bekçilerini, papazları elimde tutacağım. Sonra karısına alıştığına benzemeyen, bayılıklarıyla onu sarsacak olan bir çevreye katılması gerekeceğini anımsattı. Hem o Teres'in inceliğine bağlılığına güveniyordu. Teres ona baktı, biraz şaşkındı. Hiç acelemiz yok dostum, bunu ileride de görüşürüz dedi. Kocası yorgun, bitkindi. İyi geceler diledi, uyumasını öğütledi. Böyle bütün gece okuması sağlığına zarar verirdi. Onu yalnız bıraktı. O belki de yatıp uyumak üzere odasına gitmek için mavi kitaplarla, dosyalarla dolu çalışma odasından geçerken Teres ayak seslerini duydu. Her zamankinden biraz daha ağırdılar. Sonra gecenin sessizliğinin üzerine çöktüğünü duydu. Saate baktı, 1:30'tu. O da acı çekiyor dedi kendi kendine. Öyle bir umutsuzlukla, öyle bir öfkeyle baktı ki bana. Bütün gözü pekliliği, bütün ateşliliği üzerindeydi. Onun asıl canını sıkan hapsedilmiş gibi burada olmasıydı. Sabah olunca özgürlük başlayacaktı. Gidecek, onu görecek, her şeyi açıklayacaktı ona. Öylesine açıktı ki sorun. Düşüncesinin acılı yeknesaklığında uzun aralarla rıhtımdan geçen arabaların gürültüsünü dinliyordu. Saatleri bölen bu gürültü onu oyalıyor, neredeyse ilgisini çekiyordu. Önce zayıf, uzak olan, sonra büyüyen, içlerinde tekerleklerin sürtünüşü, dingillerin gıcırtısı, nallı ayakların şakırtısı seçilen, sonra yavaş yavaş zayıflayıp fark edilmez bir mırıltı olarak biten uğultulara kulak veriyordu. Sessizlik geri gelince değişmez düşüncede yeniden başlıyordu. Descartes onun kendisini sevdiğini, yalnız kendisini sevdiğini anlayacaktı. İşin kötüsü gecenin böylesine ağır akmasıydı. Zamanın ezici kımıltısızlığını görmek korkusuyla saatine bakmayı göze alamıyordu. Kalktı, pencereye gitti, perdeleri kaldırdı. Bulutlu göğe solgun bir parıltı yayılmıştı. Şafağın sökmek üzere olduğunu sandı, saatine baktı, saat 3:30'tu. Gene pencereye döndü. Dışarının sonsuz karanlığı onu çekiyordu, baktı. Hava gazı lambalarının altında kaldırım ışıldıyordu. Solgun gökten görünmez, sessiz bir yağmur iniyordu. Ansızın sessizliğin içinden bir ses yükseldi. Tiz, sonra tok, sarsıntılı, birbirini cevaplayan birçok sesten oluşmuş gibiydi. Sarhoşun biri kaldırımı çiğneyip ağaçlara çarpa çarpa gördüğü düşün yaratıklarıyla önce cömertçe söz hakkı verdiği, sonra geniş hareketler, çılımlı, sert sözler altında ezdiği yaratıklarla uzun bir atışmaya girişmişti. Teres, zavallı adamın barbata boyunca beyaz iş gömleği içinde gece yerine kapılmış bir paçavra gibi sürüklendiğini görüyor, ikide bir yenilenen sözcükler işitiyordu. Böyle dedim işte, böyle dedim hükümete. Üşüdü. Yeniden yatağına girdi. Bir sıkıntı kapladı içini. Düşündü. Kıskanç, delice kıskanç. Bir sinir sorunu. Aşkı ile kıskançlığı tek bir şey, aynı şey. Bir başkası anlardı. Gururunu doyurması yeterdi. Ama o, dev bir şehvetle kıskançtı. Bunu biliyordu. Onda kıskançlık bedenle ilgili bir işkence. Hayal gücünün bütün kıskançlıklarıyla ateşlendirilmiş, genişletilmiş bir yaraydı. Hastalığın ne kadar derinde olduğunu biliyordu. Eski Floransa yapısının duvarındaki kutuya bir mektup attığı zaman o da kendisine ancak düşte, arzuda sahipken bronzdan San Marco'nun önünde sarardığını görmüştü. Bastırılmış yakınmalarını, daha sonra uzun öpüşlerin arkasından birdenbire kederlenişlerini, sonra durmadan yinelediği "Seni sende unutmalıyım" sözünün acılı sırrını hatırlıyordu. Dinar'da gelen mektup, lokantada duyulan bir söz yüzünden kapıldığı o delice umutsuzluk gözlerinin önüne geliyordu. Yumruğun rastlantı sonucu duyarlı noktaya kanayan yaraya geldiğini seziyordu. Ama umutsuzluğa düşmeyecekti. Her şeyi söyleyecekti. Her şeyi açıklayacaktı. Bütün açıklamaları da "Seni seviyorum, yalnız seni sevdim" diye haykıracaktı. Onu aldatmış değildi. Onun daha önce sezdiği şeyi anlatacaktı yalnız. O kadar az yalan söylemişti ki, olabildiğine az. Hem de sırf onu üzmemek için. nasıl anlamazlardı? Bu her şey hiçbir şey olduğuna göre en iyisi her şeyi bilmesiydi. Hep aynı şeyleri düşünüyor, aynı şeyleri yineliyordu. Lambası isli bir parıltıdan başka bir şey vermiyordu artık. Mumları yaktı. Saat 6:30'du. Uyuklamış olduğunu fark etti, pencereye koştu, gökyüzü kapkaraydı. Yoğun karanlıkların kaosu içinde yeryüzüne karışmıştı. Güneşin tamamı tamamına hangi saatte doğacağını bilmek merakına kapıldı o zaman. Bu konuda hiçbir bilgisi yoktu. Yalnız aralıkta gecelerin çok uzun olduklarını biliyordu, hatırlamaya çalıştı, bulamadı. Masanın üstünde unutulmuş takvime bakmak da gelmedi aklına. Toplu olarak geçen işçilerin ağır ayak sesleri, sütçü ve sebzeci arabalarının gürültüsü kulağına uğurlu sesler gibi çarptı. Şehrin bu ilk uyanışında titredi. 34. Saat 9'da Monsieur Fuselier'i yağmurun altında piposunu tüttüre tüttüre küçük evin avlusunu süpürür buldu. Madame Fuselier kulübesinden çıktı. İkisi de çok güç bir durumda kalmış gibiydiler. Önce Madame Fuselier konuştu. Monsieur Jacques evde yok dedi. Teres hiç kımıldamadan sessiz kalınca Fuselier elinde süpürgesiyle yaklaştı ve piposunu sol eliyle arkasında sakladı. Monsieur Jacques daha dönmedi dedi. Beklerim dedi Teres. Madame Fuselier onu salona götürdü, ateşi yaktı. Odun tütüyor, alevlenmiyordu. Bu yüzden elleri kalçasında eğilip duruyordu. Yağmurdan dedi. Yağmurdan baca çekmiyor. Madame Martin ateş yakmanın yorulmaya değmeyeceğini, üşümediğini mırıldandı. Bir aynada kendini gördü. Yanaklarında ateşli tabakalar vardı. Ayaklarının donduğunu ancak o zaman fark etti. Ateşe yaklaştı. Madame Fuselier onu kaygılı görünce söylenecek güzel bir söz aradı. Monsieur Jacques dönmekte gecikmez. Hanımefendi beklerken ısınsın dedi. Camlı tavanın üstüne hüzünlü bir aydınlık düşüyordu. Duvarlarda tek boynuzlu at bedenli yaratığıyla hareketleri sert, yumuşak tenli hanım, çiçeklerle kuşlarla dolu ormanda kavalyeler arasında artık güzel değildi. Teres hep dönmemiş diye yineleyip duruyordu içinden. Yineledikçe anlamlarını kavramaz oluyordu. Yanan gözlerle kapıya bakıyordu. Böylece kımıldamadan, düşünmeden, ne kadar sürdüğünü bilmediği bir zaman belki yarım saat boyunca kaldı olduğu yerde bir ayak sesi geldi, kapı açıldı, o girdi içeri. Teres onun yağmura çamura batmış olduğunu, ateşler içinde yandığını gördü. Öyle candan, öyle içten bir bakışla süzdü ki Descartes sarsıldı ama hemen çektiği acılar geldi aklına. ''Benden ne istiyorsunuz daha?'' dedi. ''Yapabileceğiniz bütün kötülüğü yaptınız.'' Yorgunluk bir yumuşaklık havası veriyordu ona. Teres bundan ürktü. Jacques dinleyin beni. Jacques hiçbir şey işitmek istemediğini işaret etti. Jacques dinleyin beni, sizi aldatmış değilim. Of hayır, sizi aldatmadım. Olanak var mı? Jacques sözünü kesti. Acıyın bana dedi. Artık canımı yakmayın. Bırakın beni, yalvarırım. Geçirdiğim geceyi bir bilseydiniz beni hala üzmeyi göze alamazdınız. 6 ay önce yüzündeki tülün üzerinden yüzüne öpücükler kondurduğu sedirin üstüne bıraktı kendisini. Bütün gece nereye gittiğini bilmeden yürümüş, senin kavaklarla, söğütlerle çevrili olduğu yerlere kadar kıyıda ilerlemişti. Fazla acı çekmemek için sıkıntısını dağıtacak şeyler tasarlamıştı. Berey rıhtımında ayın bulutlar içinde koşuşunu seyretmişti. Bir saat boyunca perdelenip perdelenip yeniden belirişini görmüştü. Sonra inceden inceye bir dikkatle evlerin pencerelerini saymaya koyulmuştu. Sonra yağmur başlamıştı. Halles'e gitmiş, bir meyhanede içmişti. Çok şişman, şaşı bir yosma, mutlu görünmüyorsun demişti. Meşin kanepenin üzerinde sızmıştı. Güzel bir an olmuştu bu an. Bu acılı gecenin görüntüleri geçiyordu gözlerinden. Arno'daki geceyi hatırladım dedi. Benim için dünyanın bütün neşesini, bütün güzelliğini bozdunuz. Kendisini yalnız bırakması için yalvardı. Çok yorulmuştu. Kendi kendine acıyordu. Uyanmak isterdi. Ölmek değil. Ölmek ona dehşet veriyordu. Ama uyumak, bir daha da uyanmamak. Gene de onu, öylesine arzulanmış olanı, renginin bulanıklığı içinde ve kuru gözlerinin acı kımıltısızlığına rağmen hala arzulanır bir halde karşısında görüyordu. Hem de şimdi kuşku vericiydi. Her zamankinden daha gizemliydi. Onu görüyordu. Kini acısıyla birlikte yeniden depreşiyordu. Kötü kötü bakarak okşamayışlarının anısını arıyordu üzerinde. Teres kollarını ona doğru uzattı. Beni dinleyin Jacques. Jack konuşmasının yararsız olduğunu işaret etti. Gene de onu dinlemek geliyordu içinden. Daha şimdiden doymak bilmez bir iştihayla dinliyordu. Söyleyeceklerinden nefret ediyor, önceden inkar ediyordu ama yeryüzünde onu ilgilendiren tek şey de buydu. Sizi aldattığımı, yalnız sizde, yalnız sizinle yaşamadığıma inanabildiniz, dedi Teres. Ama hiç mi anlamıyorsunuz? Görmüyor musunuz ki bu adam benim sevgilim olsaydı, benimle tiyatroda, o locada konuşmaya ihtiyaç duymazdı. Buluşmayı kararlaştırmak için başka binlerce yol bulurdu. Hayır dostum, inanın bana, sizi tanımak mutluluğuna ereli biri, bugün bile, bu hüzünlü, bu yıkık durumumda bile mutluluk diyorum, tümüyle sizin oldum. Başka birinin olabilir miydim? Canavarca bir şey bu sizin düşündüğünüz. Ama seni seviyorum, seni seviyorum. Yalnız seni sevdim. O yavaş yavaş acımasız bir ağırlıkla karşılık verdi. Her gün saat 3'ten itibaren bizde Spontini sokağında olacağım. Bir sevgili değil miydi bunu söyleyen? Sevgiliniz değil miydi? Hayır mı? Bir yabancıydı. Bilinmedik biriydi demek. Teres ayağa kalktı. Acılı bir bencillikle, evet onun olmuştum dedi. Bunu biliyorsunuz. Sizi üzmemek, kızdırmamak için inkar etmiştim, yalan söylemiştim. Kaygılı, kuşkulu görüyordum sizi. Ama o kadar az, o kadar beceriksizce yalanlar ki. Biliyordun, bunu benim başıma kakma. Biliyordun, bana sık sık geçmişten söz ettim. Bir günde lokantada söylediler sana. Hem de sen olup bitenlerden daha fazla şeyler kuruyorsun. Yalan söylemekle seni aldatmadım. Bunun hayatımda ne kadar az olduğunu bir bilseydin. Nasıl söylemeli, seni tanımıyordum. Geleceğini bilmiyordum, sıkılıyordum. Diz çöktü, iyi etmedim dedi. Seni beklemeliydim ama bunun artık ne derece yok olduğunu, bunun hiç olmadığını bir bilseydin. Sonra sesi tatlı, ezgi gibi bir yakınmayla tekrar çıktı. Neden daha erken gelmedin dedi. Neden? Ona doğru sürüklendi. Ellerini dizlerini tutmak istedi. Ama Descartes onu itti. Budalalık ettim dedi. İnanmıyordum, bilmiyordum, bilmek istemiyordum. Kalktı, kin kusar gibi istemiyordum dedi. Bunun o olmasını istemiyordum. Teres onun ayrıldığı yere oturdu, alçak iniltili bir sesle geçmişe açıkladı. O zamanlar tek başına korkunç denecek kadar sıradan bir dünyaya atılmıştı. Olan olmuştu, bırakmıştı kendini ama pişman olmakta gecikmemişti. Descartes onun hayatının donuk hüznünü bir bilseydi kıskanmazdı, onu acırdı. Başını salladı, dağılmış saçlarının arasından ona baktı. Ama sana başka bir kadından söz ediyorum dedi. O kadınla ortak hiçbir şeyim yok. Ben seni tanıyalı beri, senin olalı beri varım. O az önce sen kıyısında yürüdüğü gibi delice bir yürüyüşle odada dolaşmaya başlamıştı. Acılı bir kahkaha kopardı. Evet ama sen beni severken öbür kadın, sen olmayan kadın ne oldu diye sordu. Teres kızgın kızgın ona baktı. İnanabiliyorsun diye söylendi. Onu Floransa'da yeniden görmediniz mi? Onu istasyona götürmediniz mi? Teres onun kendisini görmek için nasıl İtalya'ya geldiğini, onu nasıl gördüğünü, ilgisini nasıl kestiğini, onun nasıl öfkeli gittiğini, o gün bugün kendisini yeniden elde etmeye çalıştığını ama buna dikkat bile etmediğini söyledi. Dostum, yalnız seni görüyorum dünyada, yalnız seni biliyorum. Descartes başını salladı, sana inanmıyorum dedi. Teres isyan etti o zaman. Her şeyi söyledim size dedi. Beni suçlayın, yargılayın ama size olan aşkımda aşağılamayın beni. Size bunu yaptırtmam. Descartes sol eliyle gözlerini kapadı. Bırakın beni dedi. Bana fazlasıyla kötülük ettiniz. Size o kadar sevdim ki. Bana verebileceğiniz bütün acıları bağrıma basardım. Saklardım, severdim ama bu çok iğrenç. Ondan nefret ediyorum. Bırakın beni. Fazlasıyla acı çekiyorum. Güle güle. Teres küçük ayaklarını halıya yapıştırdı, dimdik durdu. Geldim dedi. Mutluluğumu, yaşamımı tartışıyorum. Ben öyle kolay kolay boyun eğmem, biliyorsunuz, gitmeyeceğim. Sonra bütün söylediklerini bir daha söyledi. Sertti, içtendi, güvenliydi. Önceden de çok gevşek olan, kendisini sinirlendiren bağı nasıl kopardığını, Via Alfieri'deki köşkte kendini teslim ettikten sonra hiç pişmanlık duymadan, başka bir şeye bakmadan, başka bir şey düşünmeden nasıl yalnız onun olduğunu açıkladı. Bir başkasından söz etmekle Descartes'i kızdırıyordu. Size inanmıyorum diye bağırdı Descartes. Teres söylediklerini bir kez daha baştan aldı. Sonra birden içgüdüyle saatine baktı. Tanrım, öyle olmuş dedi. Ayrılma saati gelip çatınca aynı çığlığı birçok kez koparmıştı. Jacques bu kez öylesine acılı, umutsuz olan bu bildik sözü duyunca titredi. Teres birkaç dakika daha gözyaşlarıyla ıslak, ateşli sözler sarf etti. Sonra gitmek zorunda kaldı. Hiçbir şey kazanmamıştı. Evinde, sofada, Halle'nin kadınlarını bir buket sunmak için kendisini bekler buldu. Kocasının bakan olduğunu hatırladı. Paket paket telgraflar, kartlar, mektuplar, kutlamalar, dilekler gelmişti adına. Madame Marmette, yeğenine General Larivière'e salık vermesini rica eden bir mektup yazmıştı. Yemek odasına girdi. Bitkin bir halde bir iskemleye düştü. Monsieur Martin Bellem yemeğini bitirmek üzereydi. Hem kabine toplantısında hem de kendisine bir ziyafet borçlu olduğu eski Maliye Bakanı'nın evinde bekleniyordu. Emrindeki insanların ihtiyatlı saygısı şimdiden koltuklarını kabartmış, onu kaygılandırmış, yormuştu. Sevgili dostum, Madame Berthier Deylezis'i görmeye gitmeyi unutmayın. Bilirsiniz, çok alıngandır. Teres cevap vermedi. Kocası sarı parmaklarını kristal el yıkama çanağına batırırken başını kaldırdı. Teres'i öyle yorgun, öyle harap gördü ki söyleyecek söz bulamadı. Bilmek istemediği bir sır, bir kelimeyle patlayabilecek bir acı karşısında bulunuyordu. Kaygı, korku, saygıya benzer bir duygu verdi bu ona. Peçetesini attı, kusura bakmayın sevgili dostum dedi. Sonra dışarı çıktı. Teres karnını doyurmaya çalıştı. Hiçbir şey geçmedi boğazından. Her şey ona dayanılmaz bir tiksinti veriyordu. Saat 2'ye doğru Ternes'teki küçük eve döndü. Jacques'ı odasında buldu. Bir ağaç bir pot üttürüyordu. Masanın üstünde boşalmak üzere olan bir kahve fincanı vardı. Öyle sert bir bakışla baktı ki Teres dona kaldı. Söyleyeceği her şeyin onu kıracağını, sinirlendireceğini, bu sessiz saygılı görünüşüyle bile, yalnızca görünmekle bile öfkesini alevlendirdiğini sezdi. Bir şey söylemeyi göze alamadı. Jacques onun döneceğini biliyordu. Ki'nin sabırsızlığıyla, eskiden Via Alfieri'deki köşkte beklediği zamanlardaki gibi sıkıntılı bir yürekle beklemişti. Birdenbire gözleri açıldı. Teres gelmekle hiç de iyi etmediğini anladı. Uzaktayken kendisini arzulayacak, isteyecek, belki de çağıracaktı ama artık iş işten geçmişti. Becerikli olmaya çalıştığı da yoktu hem. Görüyorsunuz dedi. Geri döndüm, başka türlü yapamadım. Hem de seni sevdiğime göre öyle doğal bir şeydi ki bu, sen de biliyorsun. Teres iyi sezmişti. Bütün söyleyecekleri onu kızdırmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Descartes bunları spontane sokağında da söyleyip söylemediğini sordu. Derin bir kederle ona baktı. Jacques, içinizde bana karşı bir kin, bir öfke yattığını birçok kez söylemiştiniz. Bana acı çektirmekten çok hoşlanıyorsunuz. Görüyorum. Ateşli bir sabırla konuşmaya başladı. Bütün hayatını, bu hayatın hiçliğini, geçmişin kederlerini, kendisini ona vereli biri, yalnız onunla onda yaşadığını baştan uzun uzun anlattı. Sözler, bakışı gibi duru duru akıyordu. Onun yanına oturmuştu. Çekingenleşmiş parmakları sıpsıcak soluğuyla bazı bazı değiyordu ona. Descartes kötü bir doymazlıkla dinliyordu. Kendi kendisine karşı da acımasızdı. Her şeyi bilmek istedi. Öbürüyle son buluşmaları, bozuşmalarını. Teres, İngiltere otelinde olanları olduğu gibi anlattı ama kapalı bir odada geçen üzünlü konuşmalarının dostunu gene sinirlendireceği korkusuyla sahneyi dışarıya, Kaskina'nın bir hıyabanına aktardı. Sonra gardaki buluşmayı anlattı. Sert ve acı çeken bir adamı umut kırıklığına düşürmek istememişti. O zamandan beri McMahon Caddesi'nde onun kendisiyle konuştuğu güne kadar haber alamamıştı. Onun karadallı ağacın altında söylediklerini yineledi. İki gün sonra da operada locasında görmüştü onu. Gelmesi için cesaret vermemişti elbet. Gerçek buydu. Gerçek buydu. Ama içinde ağır ağır toplanmış olan eski zehir Descartes'i yakıyordu. Geçmişi, düzeltilmez geçmişi, Teres itiraflarıyla bugüne mal ediyordu. Descartes'in gözleri önünde görüntüleri beliriyordu bunun. Onu yiyip bitiriyordu. Size inanmıyorum dedi. Size inansam da bir şey değişmez. Bir zamanları o adamın olduğunuzu düşünmek bile engel olur sizi görmeme. Söyledim, yazdım, hatırlarsınız Dinart'ta. Bunun o adam olmasını istemiyordum. O gün bugün durdu. Çok iyi biliyorsunuz. O gün bugün hiçbir şey olmadı dedi Teres. O gün bugün onu gördüm. Uzun süre sustular. En sonunda Teres şaşkın iniltili bir tavırla ama dostum ne de olsa düşünmeliydiniz dedi. Bulunduğum durumda evli bir kadın olarak kadınların aşıklarına benimkinden daha ağır bir geçmiş getirdikleri, gene de sevildikleri her gün görülen bir şey. Ah, geçmişim. Geçmişimin ne kadar az şey olduğunu bilebilseydiniz. Sizin ne verdiğinizi biliyorum. Başka birinde bağışlanabilecek bir şey sizde bağışlanamaz. Ama dostum, ben de başkaları gibiyim. Hayır, siz başkaları gibi değilsiniz. Sizin hiçbir şeyiniz bağışlanamaz. Dudakları sıkılı, dişleri kin dolu konuşuyordu. Gözleri teresini eskiden öylesine iri, tatlı alevlerle yüklü gördüğü ama şimdi kırışık göz kapaklarının arasında küçülmüş, kuru, sert gözleri ona yeni bir bakışla bakıyordu. Bu bakış onu korkuttu. Gidip odanın dibine bir iskemleye oturdu. Burada çocuklar gibi yüreği dolmuş, göz bebekleri şaşkın, titrek, hıçkırıklarla boğulmuş bir durumda kaldı bir zaman. Sonra ağlamaya başladı. Descartes içini çekti. Ne diye tanıdım sizi? Teres gözyaşları arasında cevap verdi. Ben sizi tanıdığıma pişman değilim dedi. Bu beni öldürüyor, gene de pişman değilim, ben sevdim. Descartes daha da üzmek için ona acı çektirmekte inat etti. Kendini iğrenç buluyor, gene de duramıyordu. Evet, beni de sevmiş olmanız mümkün dedi. Teres gözyaşları içinde ama yalnız sizi sevdim diye inledi. Gereğinden fazla sevdim sizi. Siz de tutmuş, bunun için cezalandırıyorsunuz beni. Ah, size duyduklarımı başka birine de duyduğumu düşünebiliyorsunuz. Neden olmasın? Teres güçsüz, cesaretsiz ona baktı. Söyleyin dedi. Doğru mu bana inanmadınız? Sonra çok yumuşak bir sesle kendimi öldürsem bana inanır mıydınız diye ekledi. Hayır, inanmazdım. Teres mendiliyle gözlerini kuruladı, sonra gözyaşları arasında parıldayan gözlerini kaldırarak demek bitti dedi. Kalktı, odanın içindeki kendileriyle güleç şehvetli bir samimiyet içinde yaşadığı, kendi malları durumuna getirdiği, sonra birdenbire birer hiç oluveren, kendisine bir yabancıymış, bir düşmanmış gibi bakan bir sürü şeyi yeniden gördü. Fiesole'yi ve İtalya'nın büyülü saatlerini hatırlatan Floransa madalyonlarını, Descartes'in çizdiği profili, güzel acılı zayıflığıyla gülen o yaramaz kız başını, kendisi gibi buraya gelmiş hayatın ve olayların tüyler ürpertici uçsuz bucaksızlığı içinde sürüklenip gitmiş o küçük gazeteci kızın önünde bir an sevgiyle durdu. Demek bitti diye yineledi. Descartes sustu. Alacakaranlık biçimleri silmeye başlamıştı bile. Ne olacağım ben dedi Teres. Descartes ya ben ya ben ne olacağım diye cevapladı. Acıyarak birbirlerine baktılar. Herkes kendine acıyordu çünkü. Teres gene konuştu. Ben de sizin için, kendim için, güzel aşkımız bitmesin diye yaşamaktan korkuyordum. En iyisi hiç doğmamaktı. Evet, en iyisi hiç doğmamam olurdu. Küçücükken Joinville'in ıhlamurları altında, taçın yanında, mermer orman perilerinin önünde ölmek isterken ne büyük bir önsezim varmış. Kolları sarkık, elleri kavuşmuş, gözlerini kaldırdı, ıslak bakışı karanlığa bir ışıltı getirdi. Söylediğimin doğru olduğuna inandıramayacağım sizi. Çaresi yok. Hiçbir zaman, sizin olalı beri hiçbir zaman. Ama bunu nasıl yapabilirdim? Düşünmek bile korkunç, saçma geliyor bana. Böylesine az mı tanıyorsunuz beni? Descartes hüzünle başını salladı. Hayır, sizi tanımıyorum. Odada seviştiklerini gören her şeyi bir kez daha bir bakışla sorguya çekti. Ama öyleyse birbirimiz için olduğumuz boştu, faydasızdı. Birbirine çarpıp kırılıyor insanlar. Birbirlerine karışamıyorlar. Teres isyan etti. Kendisinin onun için ne olduğunu sezdirmesi olanaksızdı. Parçalanmış aşkının ateşi içinde onun üzerine atıldığı öpüşlere, gözyaşlarına, haykırışlara, çürüklere boğdu onu. Descartes her şeyi unuttu. Acılı, kırılmış, mutlu görüntüsüyle bağrına bastı onu. Arzu'nun donuk öfkesiyle, kızgınlığıyla kollarında sıktı. Teres'in başı yorganın kıyısına düşmüştü. Gözyaşlarının arasından gülümsemeye başlamıştı bile. Descartes birdenbire ondan sıyrılıverdi. Sizi yalnız göremiyorum artık dedi. Onu da sizinle görüyorum her zaman, her zaman. Teres sessiz, kızgın, umutsuzca baktı ona, kalktı, meçhul bir utanç duygusuyla giysisini, saçlarını düzeltti. Sonra her şeyin bittiğini anlayarak görmez olmuş gözlerinin şaşkın bakışlarını çevresinde dolaştırdı. Ağır ağır dışarı çıktı. Kitabın sonu. 12 Mayıs 2003, sayfa numarası 284.